Ayrım 7.
Önce aşağıya yürüdüm. Sokaklarda kimsecikler yok. Bir köpek asfaltta amaçsız geziniyor. Demirci dükkanında bir adam aygaz tüpünü kurcalıyor. Kırtasiyecinin vitrine bakmadan döndüm. Dükkan önlerinin daracık gölgelerine sığınarak camiyi görünceye kadar yürüdüm. Sonra döndüm, gittim, küçük alandaki çınar ağacının altında oturdum. Uykum açsın diye bir çay içtim. Kahvenin radyosunu boş boş dinleyerek sıcağını unutmaya çalıştım ve kimse benimle ilgilenmediği için keyiflendim. Kaymakamlığa döndüğümde Rıza gelmişti. Beni görünce hatırladı, sevindi. O anahtarı bulana kadar benim bir dilekçe vermem gerekti. Birlikte aşağıya indik, kapıyı açtı. Küf, toz ve nem kokusunu hemen hatırladım. Eski masayla sandalyesinin tozunu alırken biraz gevezelik ettik. Rıza beni yalnız bırakıp gitti. Gebze arşivinde öyle pek fazla bir şey yoktur. Ne varsa kasabanın kadılık olduğu ve pek az kimsenin bilip ilgilendiği kısa bir dönemden kalmadır. O zamandan kalan belgelerin de büyük bir kısmı sonra İzmit'e o zamanki adıyla İznikmit'e yollanmıştır. Burada kutular içinde unutulan fermanlar, tapu kayıtları, mahkeme sicilleri, defterler iç içe üst üste yığılıp kalmış öylece duruyorlar. 30 yıl önce mesleğini seven ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına özgü o bürokratik milliyetçilikle yanıp tutuşan bir lise tarih öğretmeni bunlara bir düzen vermeye kalkmış ama bezmiş. 2 yıl önce ben onun yarıda bıraktığı işi kaldığı yerden sürdüreyim demiştim ama bir haftada yılmıştım. Arşivci olmak için, tarihçi olmak için gerekenden daha fazla alçak gönüllülük gerekir. Günümüzde biraz mürekkep yalayıp da bu kadar alçak gönüllülüğe katlanabilecek insan artık pek çıkmıyor. Benim lise öğretmeni de öyle değildi. Arşivde geçirdiği saatleri hemen bir kitapla değerlendirme tutkusuna kapılmıştı. Öğretmenin kendi hayat hikayesinden ve Gebze'de tanıdıklarından başka, Gebze'nin tarihsel yapılarıyla ünlülerinden söz ettiği bu kitapçığı Selma ile kavga ettiğimiz günlerde bira içip eğlenerek okuduğumu hatırlıyorum. Sonra bu kitaptan fakültedeki bazı arkadaşlara da söz etmiştim de hep birlikte bana aynı cevabı vermişlerdi. Hayır, Gebze'de o tür belgelerin bulunması olanaksızdır. Ben susmuştum, onlar da bana Gebze'de bir arşiv bile olamayacağını kanıtlamışlardı. Uzmanlarının var olmadığına inandığı bir yerde çalışmak bana, Başbakanlık arşivindeki kıskanç dostlarla birlikte çalışmaktan daha zevkli geliyor. Sarı lekelerle, küfle, buruşukluklarla, hırpalanmış kağıt parçalarını koklayarak keyifle karıştırıyorum. Okudukça bu kağıtları yazan, yazdıran ve hayatları bu yazılanlara bir ucundan bağlı olan insanları görür gibi olduğumu sanıyorum. Belki de arşive geçen yıl gördüğümü sandığım vebanın izini sürmek için değil, bu keyif için gelmişimdir. Soluk kağıt yığınları okundukça ağır ağır aralanmaya başlarlar. Uzun bir gemi yolculuğundan sonra yol boyunca sizi bunaltan sis açılır da bir kara parçası her ağacı, taşı ve kuşuyla birdenbire sizi kendisine hayran bırakarak nasıl belirirse, okudukça aralanan kağıtlar arasından iç içe geçmiş milyonlarca hayat ve hikaye birden aklımda beliriverir. O zaman çok keyiflenir, tarihin işte aklımda canlanan bu renkli, hayat dolu şey olduğuna karar veririm. Bunun ne olduğunu anlat deseler anlatamam. Biraz sonra zaten o arkasından tuhaf bir tat bırakarak geçip gider. O zaman umutsuzluğa kapılmaktan korkarım ve o geçip giden şeyi yeniden düşünmek isterim. Sigara içip onu yeniden bulmaya çalışırım ama Allah kahretsin böyle yerlerde sigara içmek de yasaktır. Bir mahkeme sicilini okurken belki de bu duyguyu okuduklarımı yazarak bulabileceğimi düşündüm. Çantamdan çıkardığım deftere yazmaya başladım. Celal adlı biri Mehmet'in kendisini sövdüğünü söylüyor. Gidi köfte hor demiş. Kadının huzurunda da inkar etmiş. Celal'in evet sövdü diyen Hasan ve Kasım adlı tanıkları var. Kadı ise Mehmet'i yemin etmeye çağırmış. Mehmet edememiş. Tarihi silinmiş, yazmadım. Sonra Hamza adlı birinin Abdi'yi kendisine vasi tayin ettiğini okuyup yazdım. Sonra da Rus asıllı Dimitri adlı bir kölenin ele geçirildiğini yazdım. Sahibinin Tuzla'dan Veli Bey adlı biri olduğuna ve Dimitri'nin ona geri verilmesine karar vermişler. Kaybettiği bir sığır yüzünden hapsedilen çoban Yusuf'un başına gelenleri de okudum. Sığırı ne sattığını söylüyor ne de kestiğini. Kaybetmiş. Sonunda kardeşi Ramazan kefil olmuş da hapisten çıkmış. Sonra bir ferman okudum. Nedense buğday yüklü bazı gemilerin Gebze'nin iskelelerine, Tuzla'ya ve Eskihisar'a yanaşmadan doğru İstanbul'a gelmesi emrediliyordu. İbrahim adlı biri İstanbul'a gitmez isem avradım 3 talak ile boş olsun demiş. İstanbul'a da gitmediği için karısı Fatma boş olduğunu ileri sürmüş. İbrahim İstanbul'a gitmediğini ama gideceğini, yemininde bir süre vermediğini söylüyor. Sonra kayıtlardaki akçe miktarlarına bakarak Emin'e verilen bazı mukataların büyüklüğünü çıkarmaya çalıştım. Ama kesin bir sonuca ulaşamadım. Bu arada bir yığın değirmenin, bağın, bahçenin, zeytinliğin yıllık gelirini defterime geçirdim. Bunları defterime geçirirken o toprakları görür gibi olduğumu sandım ama kendimi galiba kandırıyordum. Sonra birkaç hırsızlık olayına ilişkin yazılanları okudum ve hiçbir şey hissedemediğime karar vererek dışarı çıktım. Koridorda sigara içerken geçen yıl burada kayıtlarına rastladığım ve banın izini sürmek yerine herhangi bir başka hikaye de arayabileceğimi düşündüm. Kendime bu hikayenin nasıl bir şey olması gerektiğini sordum. Ama bu soru sıkıcıydı. Başka bir şey düşünmek istedim. Çünkü tarih hikayeden başka şeydir. İyi bir tarih kitabını, iyi bir hikaye kitabı ya da bir romandan ayıran dipnotlarından başka şeyler de olmalıdır. Nedir bunlar? Koridorun ucundaki pencereden kaymakamlık yapısının arkasındaki bir evin duvarı gözüküyor. İnsanı arkasında ne olduğunu merak ettiren bu duvarın önünde bir kamyon durmuş, arka tekerleklerini görüyorum. Sigaramı bitirdim, kırmızı yangın kovasını kumuna bastırıp içeri girdim. Ethem adlı birinin Kasım'dan şikayetini okudum. Ethem evde yokken Kasım evine gitmiş ve ailesiyle konuşmuş. Kasım olayı yalanlamıyor ama yalnızca gözleme yemek için eve gittiğini ve bir miktar yağ alıp çıktığını söylüyor. Başka bir çiftte de biri öbürünün sakalını çektiği için davalık olmuştu. Sonra Cafer ile Ahmet'e savaşta başarılı yüzünden gelir olarak verilen Gebze köylerinin adlarını yazdım. Sonra Kevser ve Kezban adlı iki kadının orospuluk yaptığına ilişkin mahallelerin şikayetlerini okudum. Şikayetçiler kadınların mahalleden çıkarılmalarını da istiyorlardı. Sonra Kevser'in daha önce bu işi yaptığına ilişkin Ali'nin tanıklığını da okuyup yazdım. Satılmış adlı birinin de kalenderden 22 altın alacağı varmış ama kalender borcunu inkar ediyormuş. Melek adında bir kız da hür iken Ramazan tarafından haksız olarak Bahattin Bey'e satıldığını söylüyordu. Sonra şunları da yazdım. Muharrem adlı bir çocuk cüz okumak için evinden çıkmış. Babası Sinan onu Resul ile yakalamış. Baba Resul'ün oğlunu ayarttığını söylüyor ve bir araştırma yapılmasını istiyor. Resul Muharrem'in kendisine geldiğini, birlikte değirmene gittiklerini, dönüşte Muharrem'in incir toplamak için bahçelerde kaybolduğunu söylüyor. Tarihi de defterime geçirdikten sonra aşağı yukarı 400 yıl önce bir çocuğun düşlerine giren incirlerin ve incirleri düşleyen çocuğu düşleyen Resul'un nasıl şeyler olduğunu düşündüm. Sonra haydutluğa başlayan bir sipahinin yakalanması, derhal meyhanelerin kapattırılması ve şarap içenlerin haklarından gelinmesine ilişkin emirleri okuyup yazdım ve daha da okuyup yazdım. Hırsızlıklar, ticari anlaşmazlıklar, eşkıyalar, evlenip boşananlar. Ne işe yarayacaktı bu hikayeler? Ama bu sefer sigara içmek için koridora da çıkmadım. Hikayelerin bir işe yaraması gerektiğini unutmaya çalışarak defterime et fiyatlarına ilişkin bir yığın sayı ve kelime geçirdim. Derken gözüme taş ocaklarının içinde bulunan bir ölü için yapılan soruşturma ilişti. Soruşturma sırasında sıkıştırılan işçiler o günü nasıl geçirdiklerini teker teker anlatıyorlardı. İlk defa 23 Recep 1028 tarihli o günü görür gibi olduğuma karar verip keyiflendim. Gün boyunca ne yaptıklarını ayrıntılarıyla anlatan işçilerin söylediklerini dikkatle birkaç kere okudum. Canım keyfime sigara da eklemek istedi ama kendim tutup okuduklarımı olduğu gibi defterime geçirdim. Bu iş çok uzun sürdü ama bittiği zaman keyfime diyecek yoktu. Güneş de alçalmış. Bodrum penceresinin kenarına usulca vurmuştu. Birisi benim için kapının önüne günde 3 öğün yemekle bir paket sigara ve akşamları da biraz rakı bıraksa bu serin Bodrum'da sanki bütün hayatımı geçirmeye boyun eğecek gibiydim. Bugün açık seçik göremiyordum ama hiç olmazsa varlığını biraz sezer gibi olmuştum. Bu kağıt parçalarının arkasında bütün bir ömrü geçirmeye yetecek kadar hikaye vardı. Bu hikayeler sizin arkasındaki kara parçasını bana gösterecekti. Bunları düşününce kendime ve yaptığım işe daha çok güvendim. Sonra iyi ve uslu bir öğrenci gibi defterime kaç sayfa yazdığımı saydım. Tam 9 sayfa. Eve dönüp içkiye oturmayı hak ettiğime karar verdim. Kalktım. 10. Ceylanların rıhtımında oturuyorduk. Denize atlamak üzereydim ama lanet olsun kulağım gene onlardaydı. Bu akşam ne yapacağız dedi Gülnur. Değişik bir şeyler yapalım dedi Papa. Ya Suadiye'ye gidelim. Ne var orada dedi Turgay. Müzik diye bağırdı Gülnur. Müzik burada da var. Peki o zaman sen söyle ne yapalım. Birden denize atladım ve hızla yüzerken gelecek yıl bu vakitte Amerika'da olacağımı düşündüm. Mezarda yatan zavallı annemle babamı düşündüm. ve New York'un özgür caddelerini, köşe başlarında benim için caz çalacak olan zencileri, kimsenin kimseyi takmadığı o uzun ve sonsuz metro dehlizlerini ve bitip tükenmez yeraltı labirentlerini düşledim ve ferahladım. Ama sonra abimle ablamın yüzünden elime para geçmezse gelecek yıl oralara gidemeyeceğimi hatırlayarak öfkeleniyordum ki, hayır, şimdi ben seni düşünüyorum Ceylan. Rıhtımda oturuşunu, bacakların uzatışını, seni sevdiğimi ve kendimi de sana sevdireceğimi. Az sonra sudan başımı çıkarıp arkama baktım. Karadan çok uzaklaşmıştım. İçimi tuhaf bir korku kapladı. Onlar oradaydılar. Bense başı ve sonu olmayan tuzlu, yosunlu, korkunç bir sıvının içindeydim. Birden telaşa kapıldım. Arkamda beni kovalayan bir köpek balığı varmış gibi hızla yüzdüm. Denizden çıktım ve gidip Ceylan'ın yanına oturdum. Laf olsun diye konuştum. Deniz çok güzel. Hemen çıktın ama dedi Ceylan. Dönüp bir şeyler anlatan Fikret'i dinledim. Kişilik sahibini insanların başlarına gelen sorunlardan birini anlatıyor Fikret. Babası bu kış birdenbire nasıl kalp krizi geçirmiş ve bir anda bütün işin başına, evet daha 18 yaşındayken nasıl geçmek zorunda kalmış da ağabeyisi Almanya'dan dönene kadar bütün o işleri ve adamları tek başına yönetmiş filan. Sonra yakında daha da önemli biri olacağını kanıtlamak için babasının her an ölebileceğini söyleyince ben bizimkilerin çoktan öldüğünü, bu sabah da mezarlarına gittiğimizi söyledim. Aman çocuklar, içime kasvet bastırdınız dedi Ceylan. Kalktı yürüdü. Hadi bir şeyler yapalım. Evet yapalım. Bir yerlere gidelim hadi. Fafa başını elindeki dergiden kaldırdı. Nereye? Eğlenceli bir yere dedi Gülnur. Hisar'ın oraya dedi Zeynep. Oraya dün gittik ya dedi Vedat. Balığa çıkalım o zaman dedi Ceylan. Turan bir krem kutusunun kapağını açmaya çalışıyordu. Bu saatte olmaz. Niye olmazmış? Tuzla'ya gidelim. Çok sıcak dedi Fikret. Deli olacağım dedi Ceylan öfke ve çaresizlikle. Sizlerle bir şey yapılmaz dedi Gülnur. Ceylan sordu. Bir yere gitmiyor muyuz şimdi? Kimse bir şey söylemedi. Uzun bir sessizlikten sonra Tuğra'nın elindeki krem kutusunun kapağı yere düştü. Bir bilye gibi yuvarlanarak Ceylan'ın ayağının dibine devrildi. Ceylan bir tekme attı. Kapak denize düştü. Benim değil Hülya'nın da dedi Turan. Yenisini alırım dedi Ceylan. Gelip yanıma oturdu. Ceylan'ı sevip sevmediğimi düşündüm. Sevdiğime inandım. Bunaltıcı sıcağın ahmakça düşünceleri. Turan kalkmış, gitmiş kapağın düştüğü yerden denize bakıyordu. Hayır dedi Ceylan yerinden fırladı. Sen almayacaksın Turan. Peki o zaman sen al. Ben mi dedi Ceylan. Ben niye alayım? Hüseyin alsın. Saçmalama dedi Turan. Ben alırım. Ben alırım dedim ben. Ben denizden yeni çıktım. Kalktım gittim. Sen iyi çocuksun dedi Ceylan. Aklı başında iyi bir çocuksun sen. Al bakalım dedi Turan. Parmağının ucuyla emreder gibi gösteriyordu. Almayacağım dedim birden. Deniz soğuk. Fafa bir kahkaha attı. Ben döndüm yerime oturdum. Hülya dedi Turan. Sana yeni bir kutu alırım ben. Hayır ben alacağım ona yeni bir kutu dedi Ceylan. Zaten bitmişti dedi Hülya. Olsun alacağım. Hangi kremdi o dedi Ceylan. Sonra cevabı beklemeden yalvarır gibi bekledi. Haydi çocuklar ne olur bir şeyler yapalım. O zaman Mehmet Meryl'in de karşı adaya gitmek istediğini söyledi ve birden herkes de şu aşağılık duygu, Avrupalıyı memnun etme isteği uyandı ve motorlara doluştuk. Ben Ceylan'ın aynı motora binmiştim. Sonra o evine koştu ve elinde iki şişeyle geri geldi ve bağırdı. Cin! Bir başkasına müzik diye bağırınca Cüneyt de koştu ve evden o iğrenç kutuyu ve hoparlörleri getirdi. Sonra motorlar birden gürleyerek fırladılar. Önce burunları havaya kalktı. Sema az daha yıkılıp düşüyordu. Sonra hızlandıkça motorların burunları aşağı indi ve yarım dakika sonra açık denizin ortasındayken ben düşünüyordum. Onlar zenginler diye düşünüyordum. Bir şey kırılır mı, çizilir mi, eskir mi? Umurlarında değil. Zenginler motorları saatte 40 mil yapıyor ve ben korkuyorum pis bir korkuyla. Elimi ayağıma birbirine dolaştıran bir korkuyla. Ceylan seni seviyorum ben. Ama korkma Metin korkma diye düşündüm. Sen zekisin. Zekanın gücüne inanıyorum ben. Evet inanıyordum. Motorlar adanın kayalarına çarpacakmış gibi yaklaştılar. Sonra birden hız kesip dönünce duruverdiler. Adanın öte yanındaki fenerin yalnızca tepesi gözüküyordu. Bir yerlerden bir köpek çıktı, sonra bir kara ve sonra bir boz başkası. Koşarak kıyıya indiler, kayalara sokuldular. Bize doğru hırsla havlıyorlar. Cin şişesi elden ele dolaşıyormuş. Yanında da bir şey yok. Verdiler. Şişenin ağzına zehir içer gibi ve kana kana içtim. Köpekler hala havlıyordu. Kudurmuş bunlar dedi Gülnur. Gazlasana Fikret bakalım ne yapacaklar dedi Ceylan. Fikret gazlayınca motorlarla birlikte dönen köpekler adanın çevresinde çılgın bir koşu tutturdu. Motordakiler bağırarak şarkılar söyleyerek köpekleri coşturdular. Köpekler coşunca daha da heyecanlandılar, çığlıklar attılar, uludular, bağırdılar ve ben bunların hepsi gerizekalı diye düşündüm. Ama Allah kahretsin, teyzemin sıcak ve ölü evinden daha eğlenceli buluyordum bu gürültüyü. Radyoların üstüne el işi örtüler serilen tozlu küçük odalardan daha zengin, daha canlı. Müzik, sonuna kadar açın bakalım müziği ne yapacaklar? Müzik sonuna kadar açılmış olarak küçük adanın çevresinde iki kere daha döndük. Üçüncü kere dönerken gözüm bir an motorun arkasında bıraktığı köpüklü ize takıldı ve birden şaşırdım. Köpüklü suyun uzak bir yerinde Ceylan'ın neşeli başı birden belirivermişti. Korkulu bir düşe atlar gibi hiçbir şey düşünmeden kendimi suya attım. Suya atlar atlamaz tuhaf korkunç bir duyguya kapıldım. Sanki Ceylan'la ikimiz burada ölecektik de motordakiler bizi fark etmeyeceklerdi. Ya bir köpek balığı ya da motorların bizi duymadan ezecek olan inanılmaz gürültüsü yüzünden ya da aç kurtları hatırlatan o köpekler. Allah belasını versin. Ceylan'ı düşünemiyordum. Biraz sonra başımı sudan çıkarıp bakınca şaşırdım. Motorlardan biri durmuş, Ceylan'ın yanına varmış, içeri çekiyorlardı. Ceylan'ı sudan çıkardıktan sonra beni de almaya geldiler. Seni kim etti dedi Fikret. Kimse etmedi onu dedi Gülnur. Kendi atladı. Kendin mi atladın sen? Niye atladın? Beni kim etti peki dedi Ceylan. Turgay'ın uzattığı küreye tutunarak motora çıkmaya çalışıyorum. Ama tam çıkacakken Turgay küreyi bırakınca yeniden suya düştüm. Başımı sudan çıkardığımda kimsenin benimle ilgilenmediğini şaşarak gördüm. Aralarında gülüşüyorlar, eğleniyorlardı. Bir an önce bu tuhaf yalnızlık kabusundan kurtulmak için aralarına karışmak istedim. Motorun fiberglas gövdesine parmaklarımla tırnaklarımla tutunarak yukarı çıkmaya çalışırken kulağım hala onlardaydı. Sıkıldım. Bak Ceylan, senin arkandan Metin suya atlamış. Köpekler nerede dedi Ceylan. Sonunda tekneye çıkabildim, nefes nefeseydim. Allah belanızı versin. Hiçbiriniz eğlenmek nedir bilmiyorsunuz. Köpeklere atarız seni. Biliyorsan sen öğret bize dedi Turgay. Aptallar diye bağırdı Gündür. Onları izleyen bir köpek en yakın kayanın ucuna çıkıp uludu. Deli dedi Ceylan. Beyaz sivri dişleri parlayan köpeğe büyülenmiş gibi bakıyordu. Biraz daha yaklaşsana şu hayvana Fikret. Niye? İşte de ondan. Neye bakacaksın? Fikret motoru köpeğe doğru yavaş yavaş sürdü. Ne istiyorsun hayvandan dedi Turgay. Erkek mi dişi mi bu dedi Fikret. Motoru susturdu. Uğursuz diye bağırdı Ceylan tuhaf tuhaf. Birden Ceylan'a sarılmak istedim ama sarılacağıma yalnızca baktım ona ve kendimi sevdirmek için ne yapmam gerektiğini düşündüm. Aklım karma karışık oldu. Teknenin içinde sıçrayıp zıplamak, bağırıp çağırmak istiyordum. İçimden tuhaf duygular geçiyordu. Aşağılık bir herif olduğuma gitgide inanırken bir yandan da bütün kitapların ve şarkıların aptal aptal sözlerle sözüm ona yücelttiği o duyguya kapıldığım için kendi değerim kendi gözümde artıyordu. Ama bir sünnet çocuğununki gibi boş ve ahmakça bir gururdu bu. Anlıyordum. Bu gurura kapıldıkça düpedi sıradan biri oluyordum ve bu duygudan hoşlanıyordum. Ama düşüncelerimden utanmaktan korktuğum için kendimi unutabilmek istedim. Sonra da bütün ilgiyi üzerime çekmek istedim. Ama aklıma onlardan yoksul olduğum geldi ve bir şey yapabilecek cesareti ve bahaneyi bulamadım. Sanki ellerim kollarım bağlanmıştı da üzerime geçirilmiş daracık bir fıkaralık gömleği bana sıkıntılar veriyordu. Zekamla yırtarım ben seni. Tepiniyorlardı, bağırışıyorlardı. Yanımızdaki motorun burnunda birbirlerini suya itmek isteyen iki kişi boğuşuyordu. Sonra o motor bize yaklaştı ve kovalarla üzerimize su atmaya başladılar. Biz de onlara attık. Küreklerle kılıç oynar gibi dövüştüler biraz. Suya düşenler oldu. Cin şişeleri boşalmış. Fikret birini kaptığı gibi köpeğe fırlattı. Şişe kayalarda parçalandı. Ne oluyor diye bağırdı Ceylan. Tamam artık tamam dönüyoruz dedi Fikret. Denize düşenleri toplamadan motoru hareket ettirdi. Denizdekileri topladıktan sonra öteki motor yetişti bizlere. Üzerimize bir kovada su attılar. Yarış yarış hayvan herifler haydi yarış. İki motor yan yana gelip bir süre aynı hızla gittikten sonra Gündür'ün bir çığlığı üzerine fırladılar. Öteki motorun bizim motoru geçeceği hemen anlaşıldı ama Fikret küfürler ederek herkesi motorun burnuna çağırdı ki daha hızlanabilelim. Az sonra ötekiler geçtiler bizi ve zaferlerini tepinerek kutlarlarken öfkelenen Ceylan ıslak havlusunu top yapıp onlara hırsla fırlattı ama havlu denize düştü. Hemen döndük batmadan havluya yetiştik. Ama kimse uzanıp denizden almadığı için tekne havlunun üzerinde bir ütü gibi ağır ağır geçip suyun içine iyice batırdı onu. Bağırıştılar. Sonra Darıca'dan Yalova'ya giden araba vapurunun peşine düşüp yetişip çevresinde iki kere bağırışarak döndüler. Sonra bodoslama dedikleri bir oyuna başladılar. İki motor yan yana geliyor, aralarına lastik simitler, havlular sarkıtılıyor, Sonra çarpışan arabalar gibi yanlarıyla birbirleriyle bodoslaşıyorlar. Sonra motorlar hiç hız kesmeden plajda yüzen kelleler arasına daldılar. Tekneler arasında bağırışarak katışan korkulu kafalara bakarak mırıldandım. Ya bir kaza çıkarsa? Öğretmen misin sen diye bağırdı Fafa. Lise öğretmeni misin ha? Öğretmen miymiş dedi Gülnur. Ben öğretmenlerden nefret ederim dedi Fafa. Ben de dedi Cüneyt. İçki içmedi ki o dedi Turan. Aklı başında iyi oynuyor. İçtim dedim. Senden çok içtim. Çarpım tablosu ezberlemekle olmaz her şey. Ceylan'a baktım. Duymuyordu. Aldırmadım. Biraz daha gezdikten sonra motorlar geri döndüler. Az sonra ceylanların rıhtımına vardık. Yanaştık. Motorlar boşalırken rıhtımda 45 yaşlarında bir kadın gördüm. Üzerinde bir bornoz vardı. Annesiymiş. Çocuklar sırılsıklam olmuşsunuz dedi. Nereden böyle? Nerede yavrum senin havlun? Kaybettim anne dedi Ceylan. Olur mu ama üşüyeceksin dedi annesi. Ceylan anlamsız bir hareket yaptı.